Ayrım 25, sayfa 247. Baron İstilası, Timur Soykan. 7. Bölüm. Türkiye'de çok güçlüyüz diyebilen Avustralyalı çete. Bu sayfaya Comanchero çetesinin grafiği konmuş. Comanchero çetesinin en tepesinde Jock Ross var. Onun hemen altında herhalde yardımcısı olan Mick Harvey var. Mick Harvey'e bağlı 4 kişi var şöylece de: Mark Douglas Buddle, Duax Ngakuru, Hakan Ayık, Mustafa Selman. Ve Hakan Ayık'a bağlı kişiler de şöyle: Maximilian Rivkin, Erkan Yusuf Doğan, Hakan Kaya, Barış Türkel, Hakan Akif Tavukçu, Alp Öztürk, Necmi Şaki. Comanchero çetesi. Burada bir fotoğraf, 3 kişi var. Alt yazı şöyle: sırasıyla Hakan Ayık üstte, Mark Buddle altta, Ngakuru sağda. Ve bu üçünün de ortak yanı gayet iri yarı olmaları. Ali Yerlikaya'nın İçişleri Bakanı olmasından sonra yapılan operasyonlar Süleyman Soylu dönemindeki derin karanlığı gözler önüne serdi. Dünyanın mafyası Türkiye'de adeta davet edilmiş ve AKP iktidarı yıllarca bu çetelere ev sahipliği yapmıştı. Dünyanın kara parasıyla rant ağını bir süre yöneten Erdoğan, gri listede olmanın ekonomik ve siyasal bedelleriyle yüzleşmişti. 2023 seçimlerini kazanmasından sonra siyasal iktidar kirli elleriyle yıkanmaya çalışıyordu. Süleyman Soylu yıllarca uluslararası suç örgütlerine dokunmamıştı ve yeni İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya onunla kıyaslanarak kahraman gibi algılanıyordu. İçişleri Bakanı X hesabından neredeyse her gün uluslararası suç örgütüne yapılan bir operasyonu duyuruyordu. 2 Kasım 2023 günü yaptığı paylaşım çok önemliydi ve şöyle deniliyordu: İstanbul'da düzenlenen kafes operasyonu ile Avustralya merkezli olarak küresel çapta faaliyet gösteren ve liderliğini Hakan Ayık'ın, yani reisin yaptığı uluslararası silahlı organize suç örgütü Comanchero çökertildi. Operasyonlar sonucunda 37 şüpheli şahıs yakalandı. Comanchero'ya suç işlemek için örgüt kurma, kurulan örgüte üye olmak, uluslararası uyuşturucu madde ticareti, suçtan elde edilen mal varlığını aklamak suçlarından operasyon düzenlenmiştir. MASAK raporları doğrultusunda 55 şüpheli şahsa ait yaklaşık 4,5 milyar lira değerindeki mal varlıklarına, yani banka hesapları, taşınmazlar, araçlar ve 22 şirkete ait ortaklık payları İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği kararınca el konulmuştur. Bu arada yine Hakan Ayık'ın polisler arasında bir fotoğrafı var. Altyazı şöyle: Hakan Ayık'ın da yakalandığı andaki diz çöktürülmüş pozu yayınlandı. Oysa yıllardır Türkiye'de yaşadığı biliniyordu. Bakanın bu açıklamalarını okuyan biri Avustralya merkezli Comanchero çetesi liderlerinin İstanbul'a yerleşmesine şaşırabilir. Hatta bunun uzun süre sır kaldığını zannedebilir ama öyle değildi. Herkes biliyordu. Avustralya ve Türk medyasında İstanbul'daki Comanchero gerçeği haber bile olmuştu. Avustralya'dan İstanbul'a gelen medya mensupları Hakan Ayık ve Comanchero çetesinin üs olarak kullandığı Gayrettepe'deki otelinde günlerce kalmıştı. Çetenin liderlerinin fotoğraflarını yayınlamışlardı. Bu haberler Türkiye'deki bağımsız medya tarafından da yayınlandı, yorumlandı. Buna rağmen Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı döneminde 2 yıl boyunca bir operasyon bile yapılmadı. Bu skandala dair bölümün sonunda sorularımız var. Ama öncesinde Comanchero çetesini tanıyalım. 1968'de eski bir asker kurdu. Comanchero motosiklet çetesi Avustralya'nın Sydney şehrinde 1968 yılında kuruldu ve kurucusu eski bir asker olan Jock Ross'tu. Jock Ross, İskoçya'da işçi ailenin çocuğu olarak 1943'te dünyaya gelmişti. 17 yaşında İngiliz ordusuna katılmış ve 7 yıl Avustralya'da görev yapmıştı. Ordudan ayrıldıktan sonra Sidney'e yerleşti. İskoçya'da arka sokaklarda büyümüş genç, suç dünyasına yabancı değildi. Ve askerlikte öğrendiklerini sivil hayatında uygulayacak, kendisine motosikletli bir ordu kuracaktı. Dünyada savaş karşıtı çiçek çocuklar rüzgarı eserken Jock Ross, motosiklet kulübünde aşırı sağcı, hatta faşist bir çizgi izliyordu. 1970'lerde Vietnam Savaşı'ndan dönen Avustralyalı askerleri ve bazı motosikletli grupları etrafında topladı. Jock Ross askerlik deneyimi, faşist ve kaba karakteriyle çok otoriter bir tarza sahipti. Çeteye katılanlar ona bağlılık yemini ediyordu. Kendisini çetenin yüksek komutanı ilan etmişti. Comanchero çetesinin 10 emrinin birinci maddesi şöyleydi. Başkan Comanchero'nun yüksek komutanıdır. İkinci maddede ise korkaklıktan suçlu bulunan üyelerin ihraç edileceği yazılmıştı. Diğer maddelere göre yüksek komutanı ve politikalarını küçümsemek, kötü dedikodu yapmak kulüpten atılma gerekçesiydi. Gizlilik önemliydi ve diğer motosiklet çetelerinin üyeleriyle temas kurmak büyük suçtu. 10 maddede ağır uyuşturucu satmanın ve kullanmanın da yasak olduğu anlatılıyordu. Jock Ross çete üyelerine sürekli askeri eğitim veriyor ve onları çete savaşlarına hazırlıyordu. Kendi seçtiği çete üyelerinden vuruş gücü adı altında elit bir grup oluşturmuştu. Comanchero çetesi 1970'lerden itibaren Jock Ross liderliğinde rakip çetelerde sert çatışmalara girdi. Rakip motosiklet çetelerinin kulüplerini basıyor ve dehşet saçıyorlardı. Kardeşlik, saygı ve sadakat ana sloganlarıydı. Avustralya motosikletli şiddetin büyüklüğüyle 1984'te yüzleşti. Artık onlar sadece uzun saçlı, sakallı, deri yelekler giyen motosiklet meraklıları olarak görülmeyecekti. 2 Eylül 1984'te Comanchero çetesi ile bu çeteden ayrılan Bandidolar isimli grup Viking isimli barın otoparkında çatıştı. 7 kişi öldü. Hayatını kaybedenlerden biri olay yerinden geçen 14 yaşındaki bir kız çocuğuydu. Bu çatışmada Jock Ross ağır yaralanmıştı. İyileştikten sonra 5 yıldan fazla hapis yattı ve şartlı tahliye ile çıktı. Ancak pek çok çete mensubu cinayetten suçlu bulunmuş ve çete eski gücünü kaybetmişti. Yine de ayakta kalmayı başardılar. Jock Ross cezaevindeyken çetenin bazı üyeleri uyuşturucu kaçakçılığı suçundan yakalanmıştı. Yüksek komutan özgürlüğüne kavuştuğunda diğer motosikletli çeteler Comanchero çetesini bitirmek için hamleler yapıyordu. Artık uyuşturucu kaçakçılığından gelen para kimin güçlü olduğunu belirliyordu. 1990'ların ortalarına kadar Comanchero çetesinin önemli isimleri öldürüldü, intikamları alındı. Jock Ross bu olayların dışında görünmeyi başardı. Bir süre sonra çeteler savaşmak yerine uyuşturucudan kazandıkları paraya yoğunlaştı. Motosikletli suç örgütlerinin üyeleri 20 yıl boyunca Anglo-Saksonlardı. Avustralya'ya göç onların yapısını da değiştirdi. Rakip çeteler gözü kara göçmenleri yanlarına çekerek güç kazanmak istedi. Uzun saçlı, sakallı, deri yelekli ve motosikletli çete üyesi profili de farklılaşıyordu. Uyuşlu parasıyla zenginleşen çetelerin yeni üyeleri lüks otomobillere binen, vücut geliştirmeye ve gösterişli dövmelere meraklı rap dinleyen tiplerdi. Gösterişli hayatlarını sosyal medyada sergilemeyi seviyorlardı. Avustralyalı çetenin Lübnanlı lideri. 1998'de Comanchero çetesine katılan göçmenlerden biri Lübnan doğumlu Müslüman Mahmut Mikhavi'ydi. Annesi ve babası 1985 yılında Lübnan iç savaşından kaçıp Avustralya'ya göç ettiğinde 5 yaşında bir çocuktu. 3 kardeşi vardı. 18 yaşına geldiğinde Comanchero çetesine katıldı. Gözü kara, iri yarı bir gençti ve acımasızlığıyla Comanchero çetesi içinde yükselmesi uzun sürmedi. 2000'lerin başında çetede yüksek komutan sorgulanıyordu. Jock Ross'un çete üzerindeki mutlak gücü dağılıyordu. Comanchero'lar içindeki göçmenler birlikte hareket ediyor ve iktidarı ele geçirmek istiyorlardı. MİG Harbi ve çoğunluğu Orta Doğulu genç çete üyelerinden oluşan grup, 2002 yılında Jock Ross'un inzivaya çekildiği evine gitti. Ross ve adamlarıyla giriştikleri kavgadan zaferle ayrıldılar. Henüz 21 yaşında olan MİG Harbi, 60 yaşındaki Ross'u feci şekilde dövmüştü. Genç adam Ross'un çete bayrağını ve Harley Davidson motosikletini alarak gitti. Yüksek komutan kendi kurduğu Comanchero çetesinin elinden alınması karşısında çaresizdi. Bir yıl sonra MİG Harbi yeni yüksek komutan olduğunu ilan etti. Harbi de katı kurallarla çeteyi yönetecekti. Uyuşturucu ticareti, cinayet, saldırı gibi talimatlarının bile sorgulanması yasaktı. Çete mensupları bu emirleri hemen yerine getirmek zorundaydı. Polisle konuşmak kesinlikle yasaktı. Yakalanma halinde bile avukat gelene kadar hiçbir şey söylemeyeceklerdi. Çetenin işleri asla telefonla görüşülmeyecekti. Yüksek komutan Harbi'yi korumak çete üyelerinin en önemli göreviydi. Harbi çetenin lideri olduğunda Comanchero çetesi ile Cehennem Melekleri isimli motosikletli çete arasındaki savaş şiddetlenmişti. MİG Harbi, Cehennem Melekleri başta olmak üzere diğer çetelerle büyük çatışmalara girdi. 2005'te üzerinde uyuşturucu ile yakalanan MİG Harbi yargılandı. 2 yıl sonra otomobiline 2 kişi tarafından ateş açıldı. Oturduğu koltuğun baş kısmına 2 kurşun isabet etmişti. Şans eseri yara almadan kurtuldu. Havalimanında çete savaşı. Mart 2009'da Comancheroların lideri MİG Harbi ile Cehennem Melekleri çetesinin lideri Sydney Havalimanı'nda karşılaştı. İkisi aynı uçağın yolcusuydu ve tartıştılar. İki çete lideri adamlarını havalimanına çağırdı ve büyük bir kavga yaşandı. Havalimanında insanlar dehşet içinde kaçışırken demir bariyer direkleriyle birbirlerine saldırıyorlardı. Cehennem meleklerinin bir üyesi başı demir bariyerlerle ezilerek öldürüldü. Bu vahşet güvenlik kameralarınca kaydedilmişti. Görüntüler Avustralya medyasında yayınlandı ve infiale neden oldu. Motosiklet çetelerinin dehşetine karşı toplumdaki tepki geniş operasyonlara dönüştü. MİG Harbi havalimanından kaçarak izini kaybettirdi. Bir yılı aşkın süre Avustralya'nın en çok aranan suçlusuydu. Onu doğrudan cinayetle ilişkilendirecek bir delil bulunamadı ama çetenin lideri oydu ve adamlarını çağırarak olayı başlatmıştı. 2011 yılında yakalandı ve yargılanmasına başlandı. İkinci derece cinayetten suçlu bulundu. 2015 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakılana kadar çetesini cezaevinden yönetti. Yüksek komutan öldürüldü. MİG Harbi 14 Şubat 2018'de Sydney'in güneyindeki bir spor salonundan çıktı. Güvenlik kamerası kayıtlarına bu anlar yansımıştı. Harbi siyah Mercedes otomobiline bindiği sırada kar maskeli bir adam görünüyordu. Hızlı adımlarla otomobilin sol çaprazına geldi ve belindeki silahı çıkartıp Comancheroların yüksek komutanına doğrulttu. Kar maskeli tetikçi defalarca ateş etti ve 38 yaşındaki MİG Harbi'yi başından ve göğsünden vurarak öldürdü. Tetikçi kendisini bekleyen otomobile doğru koştu ve izini kaybettirdi. Polis soruşturmasında MİG Harbi'nin çete savaşı nedeniyle öldürülmediği öne sürüldü. Avustralya Emniyeti'nin tespitlerine göre MİG Harbi Sydney inşaat sektöründeki bir anlaşmazlık nedeniyle öldürülmüştü. İddiaya göre çete liderine yüksek ödemeler yapmak istemeyen emlak yatırımcısı cinayeti azmettirmişti. MİG Harbi'nin eşi de bu kişiyi suçluyordu. Tetikçi olarak ise bir Türk tutuklandı. Yusuf Nazlıoğlu. Gövdesine çok büyük Turkish dövmesi yaptıran Yusuf Nazlıoğlu ve saldırıdan sonra onu kaçırdığı iddia edilen şoför suçlamaları kabul etmedi ve beraat ettiler. Yusuf Nazlıoğlu 4 yıl sonra evinin önünde vurularak öldürülecekti. MİG Harbi döneminde Comanchero çetesi uluslararası bir uyuşturucu kaçakçılığı şebekesine dönüşmüştü. Yüksek komutanın yakınındaki ekip bu dev suç ağının mimarı olmuştu. 2010 yılından itibaren Avustralya Federal Polisi'nin sıkı takibindeydiler ve buna karşın kokain ve amfetamin ticaretini sürdürdüler. Latin Amerika'dan getirilen kokaini sadece Avustralya'ya değil, Hong Kong ve Güney Kore'ye sevk ediyorlardı. Polisin daha sonra yapacağı tespitlere göre yılda 3 milyar dolarlık bir uyuşturucu pazarına hakim oldular. Çetenin bu işten kârı yılda 1,5 milyar dolara ulaştı. Bir Türk ve bir Yeni Zelandalı. Bu zehir imparatorluğunu kuran Mick Harvey'nin çekirdek ekibinde Yeni Zelandalı Duax Ngakuru vardı. Ngakuru ile Türk olan Hakan Ayık birlikte büyümüş mahalle arkadaşlarıydı. İkisi de Sydney'in güneyindeki Kogarah Banliyosu'ndaki James Cook Erkek Teknoloji Lisesi'ne gitmişti. Suç dünyasına arka sokaklarda hatta ailelerinin içinde adım atmışlardı. Hakan Ayık Avustralya'ya göç eden Türk bir ailenin çocuğuydu. 1979 yılında Sydney'de dünyaya geldi. Babasını küçük yaşta kaybetmişti. Ailesinde uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele edenler vardı. Henüz 18 yaşına gelmeden çok sayıda kavga, yaralama olayına karışmıştı. Avustralya medyasına göre 20'li yaşlarında genel ev ve barlar işletiyordu, zenginleşmişti. Genç yaştaki servetinin arkasında uyuşturucu ticaretinin olduğuna herkes emindi. Ancak bu kanıtlanamıyordu. Lüks otomobiller kullanıyor, dünyanın dört bir yanında pahalı otellerdeki tatillerini, özel tasarım kıyafetlerini, 300 bin dolarlık saatlerini sosyal medya hesaplarından paylaşırken kaslı, dövmeli vücudunu da sergiliyordu. Bu nedenle ona Facebook gangsteri lakabı takılmıştı. 2008 yılında Avustralya polisinin istihbarat raporunda onun için şöyle yazılmıştı: "Zeki ve yaratıcı biri." Raporda Hakan Ayık'ın Comanchero çetesi içinde yer almadığı anlatılıyor ve şöyle deniliyordu: "Çetenin üyesi olmamasına karşın dikkat çekmeden kulüpte olup bitenler üzerinde çok fazla etkisi var. Hakan Ayık büyük ölçekli bir suçlu, uyuşturucu kaçakçısı. Avustralya'da uyuşturucu dağıtmak için motosiklet gruplarını kullanmanın faydasını görüyor." Hakan Ayık yakayı ele vermiyordu ama ağabeyi Erkan Ayık ve kuzeni Erkan Yusuf Doğan yakalanmış, hapse girmişlerdi. Kod adı tam isabet. Yeni Zelandalı çocukluk arkadaşı Duax Ngakuru ise Comanchero çetesine katılmıştı. Müzakereci, tam isabet, Chuck Norris, El Mito veya efsane gibi lakapları olan adam Yeni Zelanda'da küçük bir şehir olan Rotorua'da 1981 yılında doğmuştu. Comanchero çetesinin lideri Mick Harvey ile arkadaşlığı eski günlere dayanıyordu. Sydney'de diğer çetelerle girişilen bölge savaşlarında yükselmiş ve yüksek komutanın sağ kolu olmuştu. 2009'da Sydney Havalimanı'ndaki çatışma nedeniyle Mick Harvey firardaydı ve çeteyi kısa bir süre Duax Ngakuru yönetecekti. Elbette Hakan Ayık Comanchero'dan yükselen arkadaşlarıyla temas halindeydi ve uyuşturucu kaçakçılığında birlikte hareket etmeye başlamışlardı. Duax Ngakuru'nun Tayland'daki yeğeni sevkiyatlarında kilit rol oynuyordu. Latin Amerika'dan gemilerle kokain getiriyor, uyuşturucuyu Avustralya'nın yanı sıra Hong Kong, Güney Kore, Tayland gibi ülkelerde pazarlıyorlardı. Havaalanlarında, limanlardaki görevlilerin yanı sıra kirli polisler ve gümrük görevlilerini rüşvete bağlamışlardı. Ama çok hızlı genişleyen uyuşturucu ağları aynı hızla dikkat çekti. Avustralya Federal Polisi'nin başlattığı soruşturmalar çevrelerini kuşatmıştı. Eski arkadaş olan iki uyuşturucu baronu operasyonun çok yaklaştığını anlamıştı. 2010 yılında Hakan Ayık'ın 230 milyon dolarlık eroin sevkiyatı Avustralya polisi tarafından ele geçirildi ve baskınlar başladı. Ancak Hakan Ayık eroinin gönderildiği Hong Kong'daydı. Daha sonra Avrupa ve Orta Doğu'da tatil yaptığı fotoğrafları paylaşıp Avustralya polisine Facebook üzerinden "sıkıysa yakala" diye mesaj gönderdi. Duax Ngakuru ile eşi Dubai'de satın aldıkları villada güneşleniyordu. Milyonlarca dolarlık kokain kaçakçılığıyla suçlanan iki baron, uluslararası çetelerini farklı ülkelerden yönetecekti. Hakan Ayık Avustralya'daki operasyondan kısa süre sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, yani KKTC'de ortaya çıktı. 19 Ağustos 2010 tarihinde KKTC'ye giriş yapmıştı. Burada askeri bir alana izinsiz giriş yapmış ve askerlerden kaçmıştı. Kasım 2010'da Girne şehrinde bir otelde gözaltına alındı ve odasında yeşil reçeteyle satılan onlarca kas geliştirme hapı, uyuşturucu maddelerin tespitinde kullanılan laboratuvar malzemeleri, 2 bilgisayar ve 7 cep telefonu bulundu. Kefaletle serbest bırakılan Hakan Ayık hemen kayıplara karıştı. Hakan Ayık vatandaşı oldu, Türkiye'ye çok yakındı. Dünyayı saran uyuşturucu ağını Türkiye'den yönetmek için planlar yapıyordu. Bu sırada Avustralya'daki Comanchero çetesi ile bağlantıları sürüyordu. Duax Ngakuru Avustralya'dan kaçtıktan sonra Comanchero çetesinin lideri Mark Douglas Buddle oldu. Comanchero çetesi ile cehennem meleklerinin Sydney Havalimanı'ndaki ölümcül çatışmasından sonra tutuklanmış ve bir yıl sonra serbest bırakılmıştı. Mick Harvey'den sonra Duax Ngakuru da firariydi ve 1985 doğumlu yeni yüksek komutan Gaddar diye tanımlanıyordu. 25. ayrımın sonu. Sayfa 258.